Velvele Yazı İşleri toplantılarından birinde bir editör, LGBT artı hareketinin bir hatıra defteri olsa neler yazardın diye sordu. Diğer editör, aslında o hatıraların tanıklarıyla konuşsak harika bir arşiv olur diye ekledi. Bir diğer editör de bundan harika bir podcast serisi olur dedi. Türkiye LGBT artı hareketinin tarihindeki önemli olayları tanıklarıyla ya da emek verenleriyle konuşacağımız hatıra defteri böyle doğdu. Fonda Tarkan'dan Unutmamalı çalıyordu. Üç editör defterin sayfalarını doldurmak için yola koyuldu. Yeni podcast serimiz Hatıra Defteri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, Lambda İstanbul Derneği'nde uzun yıllar birlikte gönüllü olarak çalıştığım çok eski ve yakın arkadaşlarımdan biri Yener Bayramoğlu. Hoş geldin Yener.
Hoş bulduk Baver ve teşekkür ederim beni böylesine heyecan verici bir podcast serisine davet ettiğin için. Ne mutluluk verici benim için burada olmak.
Gururdur efendim, onurdur. Bugün dinleyicilerimiz neden bu bölümü özellikle seni konuk ettiğimizi merak ediyorlardır. Onu kısaca anlatırız zaten ama öncelikle seni tanıtmak istiyorum onlara. Sevgili dinleyiciler, Yener York Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışıyor bir süredir. Doktorasını medya ve iletişim bilimleri alanında Berlin Özgür Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından yine Berlin'de Alice Salomon Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştı. Geçtiğimiz sene queer diaspora ve dijital medya alanında yaptığı araştırması Avrupa Birliği'nin verdiği Marie Curie Bursu ile ödüllendirildi. Queer göç, sınır politikaları, queer iletişim tarihi ve ırkçılık üzerine yaptığı çalışmalar çeşitli bilimsel dergilerde ve Velvele'de yayınlandı diyerek orayı da ekleyeyim. Ayrıca Almanya'da da iki kitabı çıktı. Yener, o kitapların isimlerini hafızanda tutabiliyorsan o zor dilde. Belki onları söylemek istersin. En azından Almanca bilen dinleyiciler onları edinmek isteyebilirler.
Elbette. İlk kitabım Queer'e Unsichtbarkeiten. Türkçe'ye queer görünürlük ve görünmezlik olarak çevrilebilir. Umarım bir gün çevrilirse o şekilde çevirmek istiyorum. İkinci kitabımın adı da Postpandemisches Leben, eine neue Theorie der Fragilität, Postpandemi Hayatı, yeni bir kırılganlık teorisi.
Nasıl gidiyor şeyleri bilmiyorum. Çok gurur verici. Ben de Yener'in halası, anasından daha çok sevinip gurur duyuyorum bu işlerle genelde. O yüzden umarım Türkçe'de de okuma şansına erişiriz bir gün. Şimdi hormon domates ödüllerini konuşacağız. Böyle bir pratik, hap gibi bir konuşmayı planlıyoruz. Öyle bir akışımız var ama bu hormon domatesleri konuşmadan önce ödülleri aslında Lambda İstanbul'da Yener'le birlikte kurduğumuz medya komisyonunu konuşmak gerekir diye düşündüm. Ona anmadan bu anlatı zaten biraz eksik olur. O nedenle önce o komisyondan başlayalım diyorum Yener. Neden o dönem bir medya komisyonu kurmuştuk? Belki onu biraz konuşabiliriz, oradan başlayabiliriz. Neler hatırlıyorsun? Söz sende.
Hatırladığım kadarıyla o dönem Lambda İstanbul'da iş yükünü hafifletmek için çeşitli komisyonlar kurulmuştu. Ama başlangıçtan beri de sürekli şeyin ihtiyacı vardı. Medya ilişkilerinden sorumlu olacak insanlar olsun Lambda İstanbul'da ve böyle bir komisyon kurulsun. Ama kimse pek istekli değildi böyle bir işe girişme konusunda. Ve sonra şunu hatırlıyorum, Biyanet'ten davet gelmişti o dönem. Biyanet çeşitli derneklere halkla ilişkiler konusunda workshoplar veriyordu. Ve ben o dönem İstanbul'da iletişim fakültesini okuduğum için, daha doğrusu Marmara Üniversitesi'ni okuduğum için, yani İstanbul'da yaşıyordum ama Marmara Üniversitesi'ni okuyordum. Ben gönüllü oldum Biyanet'in workshopuna katılmaya. Workshopunda dernek olarak nasıl bir PR yapılır, nasıl halkla ilişkiler yapılır, bununla dair bir takım tüyolar, fikirler edinip Lambda İstanbul'a geldiğimi hatırlıyorum. Ve sonra bir toplantı düzenledik ve ben Biyanet'teki gözlemimi, izlenimlerimi anlattım. Ve medya komisyonu konusunda istekli olduğumu söyledim. Ve sen de oradaydın, çok iyi hatırlıyorum Baver. Hadi birlikte yapalım bu işi dedin. Ve birlikte kolları sıvayıp bu işe giriştik. Medya komisyonunun iki önemli işlevi vardı. Birincisi, Lambda İstanbul'un o tozlu gazete küpürleri arşivini organize etmekti. Böyle çeşitli kutular içinde işte makasla kesilmiş, yığınla tozlanmış gazete küpürleri vardı. Ve aslında çok önemli bir arşiv o. Her gün çünkü insanlar o küpürleri kesip o kutuya atıyordu. Ve biz maalesef artık aramızda olmayan Aligül Arıkan'la birlikte bu arşivi düzenleme işine giriştik. Hatta benim sonraki doktora tezimin fikri de bu arşivden çıktı. Yani biraz daha sistematik bir şekilde bunu nasıl bir araştırmaya çevirebilirim, nasıl bir akademik araştırmaya çevirebilirim sorusunu sorduğum için doktora yaparken buluverdim kendimi sonrasında. Bir diğer işlevi ise medya komisyonunun gazetecilerle irtibata geçmek ve LGBT mevzusunu medyada daha görünür hale getirmekti. Ve bu yüzden düzenlediğimiz etkinlikler olduğunda fakslar çekiyorduk çünkü o dönemler pek e-mail kullanılmıyordu. Sabahlara kadar Lambda İstanbul'da kalıp faks çektiğimiz zamanları hatırlıyorum. Ve öte yandan da acaba nasıl Lambda İstanbul'u ve LGBT mevzusu nasıl ana akım medyada görünür hale getirebiliriz diye de kafa patlatıyorduk medya komisyonu olarak. Ve biraz bu ihtiyaçtan dolayı da doğdu hormon domates ödülleri.
Orada şeyi hatırladım. Şimdi sen Biyanet'in workshop'unu söyleyince ben onu tamamen unutmuştum gerçekten. Yani Kaderin Cilvesi benim de sonra Biyanet'te çalışmam yıllar sonra. Yani o da inanılmazmış gerçekten. Yani bu arada şeyi de söyleyelim. Şimdi sen üniversitede henüz okuyorsun. Benim de hiçbir yani basın şu bu hiçbir deneyimim yok. Yani bambaşka bir şeyde finans işinde çalışıyor falan. Yani hani o dönemi 2004'ün sonları veya 2005'in başları gibi hatırlıyorum yani bunu yanlış değilsem. Şimdi o dönem tam senin dediğin gibi yani Lambda'nın bir bilgisayarı var ofisinde. Yani Excel kullanmayı bile biliyor muydu? Ben bilmiyordum. Hala bilmiyorum. Allah kahretsin Excel'i de. O teknolojik şeylerden yoksunluğa, akıllı telefonumuz yok, şu yok, bu yok, her şeyi telefonla veya faksla yapıyoruz. İnanılmaz bir dönem. Şimdi bakıyorum yani bugün girebilir miydik öyle bir şeyin altına? Hiç emin değilim yani. O zamanın o motivasyonları ve şartları da çok ilginç gerçekten. Yani o arşive aklı olan girmezdi yani. Ama nasıl yaptık onu Ali'nin de yani gerçekten hiç hakkı ödenmez, inanılmaz bir şeyle. Ve o tozlu arşiv dediğin gibi. Ama bir yandan da o arşivi düzenlemek, bilmiyorum sen de öyle hatırlıyor musun? Bana inanılmaz gelmişti yani neler vardı orada gerçekten ve LGBT hareketin tarihine dair neler vardı. Ben onları hiç okumamıştım, hiçbir yerde görmemiştim o güne kadar. Ve onları böyle derleyip toparlarken bir de tarihi öğrendik.
Evet, evet kesinlikle yani bir yandan bir de şeyi görüyorsun. Nasıl aslında söylemin, kullanılan görsellerin, o dilin nasıl zaman içinde değiştiğine tanık oluyorsun o arşive baktığında. Ve aynı zamanda tabii tarihi öğreniyorsun. O yüzden benim için çok eğitici bir çalışmaydı. Öte yandan tabii şu an asla yapılmayacak şeylerdi. Yani o küpürleri A4 kağıtları yapıştırıyorduk Uhu'yla. Altına işte numaralar veriyorduk falan.
Renkler, o kağıtlar. Kağıtlar da renklerine göre ayırıyorduk falan. Şeyler belli olsun, içeriğin ne olduğu falan. Ay inanın.
Evet, dijital öncesi çağ. Tabii bir yandan dediğin gibi tek bir bilgisayar vardı ve işte fax aletiyle gazetecilere haber veriyorduk. Sonrasında bir de telefon açıyorduk gazetecilere. Aldınız mı faxımızı diye. İşte geçen, yani dün burada şu an Berlin'deyim. Berlin'den bir grup benimle röportaj yaptı. Onlar böyle çok daha genç aktivistler ve onlara böyle faxtan falan bahsederken kendimi çok yaşlı hissettim. O dönemler faks çekiyorduk, telefon açıyorduk.
Yani şey zaman o kadar inanılmaz ilerledi ki son 10 yılda falan. O yüzden artık gerçekten başka bir çağdan konuşuyor gibiyiz zaten. Bir de medya komisyonu biraz hani bitireceğiz ama şey kısmını da söylemek istiyorum. Bence o çok önemli diye düşünüyorum. Gazeteci Baki Koşar öldürülmüştü. Bir nefret cinayetine kurban gitmişti ve dehşet verici bir cinayetti bir anlamda. O sanki medya komisyonunda ilk yaptığı şeylerden biri. Bir eylem düzenlemiştik bununla ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Peramadi'nin falan da geldiği, hiç tanımıyoruz ama yani çağrımıza yanıt vermiş böyle birkaç meslektaşından biriydi. Hem hani medya komisyonu bize şeyi göstermenin yanı sıra hani LGBT artılara dair söylemin nasıl değiştiği, evrildiğini göstermesinin yanı sıra bir de aslında medyada nasıl ele alındığını, daha doğrusu alınmadığını, nasıl o şeyi yeniden gazeteciler aracılığıyla, haberler aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğini de göstermişti. O yüzden uzun vadede şimdi ikimizin de yaptığı, şimdi ben sonra muhabir oldum işte sonra hani yazmaya başladım, haber yapmaya başladım. Sen işte akademide bu alanlarda çalışıyorsun falan. Onlar için de biraz ilginç olmuş yani planlasak hiç olmayacak işlermiş bir yandan da. O eylem de benim de şeyimde böyle çok gurur duyduğum medya komisyonuyla ilgili şeylerden biri. Çünkü nasıl derler oradaki medyadaki temsilimizi ve medyadaki yalnızlığımızı da çok görmüştük gerçekten. Ve hani medya komisyonunun neler yapması gerektiğine dair önümüzde çok bir şey belirmişti o eylemden sonra da çok iyi hatırlıyorum. biraz şey, medya komisyonuna hani senin buraya ekleyeceğin bir şeyin yoksa hormon domatese gelelim. Çünkü medya komisyonu gerçekten bir diğer uzun yıllara ve jenerasyonlara yayılan işlerinden biri o oldu. Hormonlu domatesleri konuşalım. Hormon domatesi nasıl meydana çıktı o fikir? Sen neler hatırlıyorsun? Ben senden tabii daha da yaşlıyım. Beynim biraz bulanık, hafızam bulanık. Bana da yardımcı olursun belki.
Medyadaki görünmezliğin aslında nasıl üretildiğine de tanık olmuş olduk medya komisyonunda. Çünkü yani o kadar faksları çekiyorduk, telefonları açıyorduk. Ve aslında eylemlere bir sürü kameraman geliyordu. Ve bütün bunlara rağmen ya işte satır arasında bize yer veriliyordu ya da hiçbir şekilde yer verilmiyordu. Bütün bu çabalara rağmen hala görünmezliğin nasıl var olduğuna tanık olmuş olduk aslında medya komisyonunda yaptığımız işler sayesinde. Ve hormonlu domates fikri de aslında bu görünmezliği kırmak için bir projeydi. Nasıl bu görünmezliği değiştirebiliriz, nasıl medyada yer alabiliriz? Bu soruları sorduğumuz zaman bu fikir ortaya çıktı. O dönem yanlış hatırlamıyorsam Erman Toroğlu hormonlu tavuk yerseniz eşcinsel olursunuz diye bir şey söylemişti. Çünkü o dönem Türkiye'deki medya hormonlu tavuk mevzusunu konuşup duruyordu. Böyle bir şişirilmiş gündemdi. Erman Toroğlu da sonra böyle hiç olmayacak bir laf etmişti.
Bu arada Erman Toroğlu kabzımı almış ya eskiden. Hani o onun da konuya dahil olma şeyi buradandı. Yani böyle sürreal bir gündemdi gerçekten. Ve ben de şeyi hatırlıyorum. Şimdi lafını devam edersin. Oradan aldım senden ama toplantı yapmıştık bununla ilgili ne yapabiliriz diye. Homofobik bir söylem var burada. Bunu nasıl ifşa ederiz? O toplantıda böyle bir beyin fırtınasında, çünkü iki arkadaşımız daha vardı. O toplantıda böyle bir ödül verelim, ödül mü versek fikri çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o ödül verme fikri üzerine de çok tartışmıştık sonrasında. O ödül nasıl bir ödül olsun meselesi. Pozitif bir ödül fikriyle gelmişti o zamanın şey diyelim daha liberal şey arkadaşlarımız. Biraz onlardan da bahsedebiliriz belki. Yani o tartışmayı, ödülün şekli, şemali nasıl verilsin şeyinde nasıl bir karar aldık meselesi, süreci.
Evet, genel olarak böyle negatif ödüller aslında daha fazla medyanın ilgisini çektiği için bir de öte yandan homofobi ve transfobi konusunda materyal çoktu ve bunlara işaret etmek gerekiyordu. Bunları gündeme almak gerekiyordu. Bu konuda sesimizi yükseltmemiz gerekiyordu. Ve bu yüzden negatif bir ödül olsun dedik. Ve domates fikri de şu yüzden geldi aslında. Böyle kültürel tarihte domates fırlatma mevzusu var. Domates fırlatmak birine aslında o insanı kötüleyen bir eylem. Ve bundan yola çıkarak şey olsun dedik, domates ödülleri olsun. Ama çok fazla bir hormon konuşulduğu için o dönemde de hormonlu domates olsun bu dedik. Ve şu an çok enteresan, bu podcast'te başlamadan önce internette baktım hormonlu domates üzerine neler var diye. Ve çok acayip TRT Çocuğun hormonlu domates hakkında yaptığı kısa bir şey var. Çizgi film var. Ve
ne?
Ne? İşte şey, bir pelikan şey diyor, işte hormonlu domates yerseniz hasta olursunuz diyor. Çok enteresan yani. Erman Toroğlu'nun mantığıyla hormonlu tavuk yerseniz eşcinsel olursunuz dememişlerdi. Hormonlu domates yerseniz hastalık olursunuz demişler. Böyle bir durum da var yani şu an TRT Çocuk'ta.
İnanılmaz. Bu da şeymiş bayağı, tarihe böyle şeyimizi de yazdırdık diyerekten havamızı atabiliriz.
Bir de tabii yani sonra şeyde tartıştığımızı hatırlıyorum. Acaba her yıl farklı farklı mı ödüller olsun, farklı farklı sebzeler, meyveler mi olsun diye tartışmalarda dönüyordu. Ben o dönem iletişim fakültesinde okuduğum için bir de böyle işte halkla ilişkiler uzmanı falan olmak istiyordum o dönemler. O yüzden şey diyordum, hayır işte hormon domates olmalı, hormonlu domates bir markaya dönüşmeli dediğimi hatırlıyorum. Ve bunun üzerine şey karar verildi, evet hormon domates olsun ve her yılda hormonlu domates ödülleri dağıtılsın kararı alındı.
Şimdi o medya komisyonunda o zaman iki arkadaşımız daha vardı. Biri Tilbe, biri de Utku. Eğer bir şekilde karşılarına çıkarlarsa bu podcast kaydı, onlara da selam olsun. Onların da şimdi emeklerini ve çalışmalarını buradan görünmezleştirmeyelim. Ama o ödülü Erman Toroğlu'nun kabzımal geçmişine de istinaden hem de bu hormon tartışmaları üzerine şey yapmıştık ama şeyi de söyleyelim, o bir pozitif ödül vermek fikri gelmişti işte az önce söylediğim. Ona da altın çilek demişlerdi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, öyle altın çilek olsun demişlerdi. Biz böyle yani niye veriyoruz ki zaten yapması gereken şeyleri yapan insanlara ödül diye hemen madilikle geri püskürtmüştük onu. Şimdi mesela oralardan bakınca bütün bu zaman aralığında hormon domatesi aslında çok ses getirdi ilk yıllarında.
Evet, Evet.
Ödülü alanlar arası Erman Toroğlu'sundan Alişan'ına, Demet Akalın'dan işte bilmem kimine böyle onlarla ilgili basında hani ödül verildikten sonra bir de bize bu ünlülerden geri bildirimler geldi. Biraz onları konuşalım çünkü biz böyle çok heyecanlanıyorduk. Ay bizi ciddiye alıyorlar, muhatap alıyorlar ve yanıt veriyorlar. Bu yaptığımız ödülün karşılığı var kamusal alanda diye. Oraları konuşabiliriz. Sen neler hatırlıyorsun, neler hissetmiştin bizim aramızdaki dönen tartışmalara yani o süreci dair neler hatırlıyorsun? Onlardan devam edelim.
Şey hatırlıyorum, ilk hormon domates ödüllerinden sonra işte tabii Erman Toroğlu kazanmıştı hormon domatesi ve Hürriyet Kelebek manşet chat'ten bu habere yer vermişti ve biz böyle çok sevinmiştik. Hatırlıyorum o dönem Lambda İstanbul'daki diğer aktivistler, bizim medya komisyonundaki insanları, beni, seni tebrik etmişlerdi nihayet. Hani bir yandan komik, bir yandan da aslında hedefimize ulaşacak bir şekilde medya bize yer verdi diye. Ve sonrasında bir de yani o günde de kalmamış, sonra Erman Toroğlu'na ulaşmışlardı, onun fikrini sormuşlardı. Erman Toroğlu da tam bir deney olarak, benim için bir gururdur hormonlu domatesi almak, İyi ki hormonlu domates ödülünü kazanmışım diye homofobisiyle gurur duymuştu. Evet, özellikle ilk dönemde ana akım medyada epey yer alıyordu hormonlu domates ödülleri. Son dönemde sanırım biraz medyanın ilgisi geçmeye başladı. Ya da şöyle diyelim, yani artık Hürriyet gazetesinde çıkmıyor bu haberler. Daha sol içerikli gazetelerde, internet sitelerinde, dergilerde çıkıyor. Biraz şeyi değişmiş oldu. Medyadaki görünürlük alanı değişmiş oldu sanırım hormonlu domateslerin.
Biraz onun tabii yani Türkiye'nin aslında son 10 yılda geçirdiği inanılmaz çürümenin ve medyanın artık sadece iktidarın istediği, talep ettiği şeyleri yayınlayan bir şeye dönmesi ana akım yani. Çünkü en nihayetinde AKP'nin, AKP'lilerin, AKP'li kurumların, AKP'li ünlülerin ödül aldığı bir şey artık neredeyse. Çünkü LGBT artı nefreti, homofobi, transfobi, bifobi gibi şeyler buralarda üretiliyor. Kurumsal olarak da, bireysel olarak da. O yüzden o medyada yer alamıyor gerçekten. Bir alan bulamıyor. Ve sanki böyle son yıllarda biraz o zamanki yani diyelim ilk yıllarındaki o heyecanını, heyecan yaratan şeyini yitirmiş gibi geliyor bana.
Evet, doğru.
O yüzden sanki biraz böyle bazen şeyi düşündüğüm oluyor yani. Miadını doldurdu mu acaba? Belki ilk baştaki şey önerisi artık belki daha olumlu, pozitif bir ödüle dönüşme zamanı şu zamanlar mıdır diye düşündüğüm oluyor benim. Sen de neler söylersin? Sence aslında bu ödül verilmeye, yani bizim tabii haddimize mi şimdi şeyde değiliz sonuçta, bu ödülü organize eden ekipte değiliz. Sadece ilk zamanlarını hatırlayan, bunu hayata geçiren insanlar olarak diyoruz. Böyle bir evrimleşme, böyle bir dönüşüm sana nasıl geliyor kulağına? Yoksa ödül belki daha güncellenerek başka bir formatta ama bu haliyle verilmeye devam mı edilmeli? Neler söylersin?
Tabii ödülün formatı değişse de, pozitif bir ödül de olsa, yine de Hürriyet'te ya da işte hükümeti destekleyen medya organlarında bu ödüle yer verileceğini düşünmüyorum. Yani eğer hani bu maksatla dönüşecekse ödülün konsepti, o zaman yanlış bir karar olur bence. Senin de bahsettiğin gibi yani sorun çok daha büyük bir sorun. Ve özellikle son dönemde şimdi de LGBT mevzusu iyice böyle politikacıların ağzına sakıza döndü. Bir LGBT sanki bir terör örgütüymüş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Yani bundan sonra sanırım daha da zor olacak bu tarz ödülleri ve bu tarz böyle LGBT gündemini medyada yer vermek. Ben aslında şeye, negatif ödül fikrini hala değerli buluyorum. Çünkü birincisi bu sayede aslında sesini yükseltmek istediğimiz konularda tekrardan konuşmak için bize bir alan açılmış oluyor. Yani sonuçta bir yıl içinde birçok transfobik ve homofobik söz ediliyor. Ve en azından bu ödül kapsamında tekrardan bu edilen lafları, bu edilen sözleri hatırlıyoruz. Bu konuda sesimizi çıkarmak için bize bir alan yaratılmış oluyor. O yüzden bence önemli. Çünkü halen maalesef çok fazla homofobik ve transfobik materyal var Türkiye gündeminde. Ve bunlara böyle görmezden gelmek bence doğru değil. Ama belki bir negatif ödülün yanı sıra pozitif ödül de verilebilir.
Ben şimdi sen söyleyince bu kısmını çok düşünmemiştim gerçekten. İşte neden bir arada iyi çalışabildiğimizin şeylerinden biri. Şimdi ben de doğru diyorsun. Çünkü yani hormon domatesi aslında bir yandan da o yıl, o zamanı yani geride bırakılmış bir yılın LGBT artılara dair hafızasını tutuyor. Ve onu kayda alıyor. Aslında İşte biz bu Hafıza-i Beşer podcast'in de içinde yer aldığı dosyayı da biraz öyle bir yerden yapmaya karar vermiştik. Çünkü aslında özellikle 2014'ten sonraki yani iktidarın LGBT hareketine yönelik saldırılarıyla başlayan ve hala devam eden bu süreç aslında LGBT hareketin hafızasına da büyük bir darbe vurdu. Ve bir önceki yani o dönemden önceki insanlarla bugün daha sonradan harekete de katılanlar arasındaki aktarımı zedeledi. Ve aslında Hormon Domates bir yanıyla da bunu yapıyor. Böyle şimdi fikirler canlanıyor bununla ilgili. Neler yapılabilir aslında, yani bu iyi bir hafıza kaydı olarak da kurgulanabilir. Çok güzel bir şey oldu benim için. Teşekkür ederim o yüzden sana. Böyle düşünmemi sağladığın için. Senin genel olarak şimdi şeyden bahsediyoruz ya, 18 yıl önceden bahsediyoruz bir yandan da. Belki biraz öyle şey yapabiliriz. Sen bu yıllar içinde hem medya alanında haberler, LGBT artıların temsilleri, hem tezde yazdığın Hürriyet Gazetesi ve Bild dedi mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bild Gazetesi'ydi. Onların LGBT temsilleri üzerine yıllar içindeki dönüşümlerini yazdın. Onlar üzerine çalıştın. Şimdi başka alanlarda yine bunlarla ilgili çalışıyorsun. Ben işte muhabir oldum. Bunlar hakkında yazılar yazmaya başladım. Belki ikimiz bir son olarak bunu konuşabiliriz. Yani bu zaman aralığında bizim 2000'lerin başında LGBT hareketine, Lambda İstanbul'a dahil olmuş, bu alanda üretimler yapmaya başlamış, bu konuları düşünmeye başlamış, görünür hale getirmeye çalışmış insanlar olarak bu zaman aralığında nasıl bir dönüşüm sen görüyorsun? Hem Türkiye özelinde konuşabiliriz, dünyada da konuşabiliriz. Çünkü dünyada daha iyi bir yere gidiyor gibi görünmüyor bir yandan her anlamda. Neler söyleyebilirsin sen o zamanlar ve bu zamanları kıyaslamakını istersen kısaca?
Benim doktora tez çalışmam 1969-2010 arasındaydı ve 2010'a geldiğimde arşiv çalışmalarında aslında medyada, yani özellikle de Hürriyet ve Bild örneğinde aslında bir normalleşmenin gerçekleşmeye başladığına tanık olmuştum. Artık LGBT temsillerine daha fazla yer veriliyordu, eylemlerden daha fazla bahsediliyordu. İşte az önce dediğimiz gibi yani Hürriyet Hormon Domates ödüllerine yer verebiliyordu. Ve dahası ana akım medyada işte homofobi ve transfobi konusunda sesini çıkaran ve bu konuda söz üretmekte çekinmeyen gazeteciler vardı. Son süreçte bütün bu kazanımlar bir anda bambaşka bir şeye dönmeye başladı. Bambaşka bir yöne evrilmeye başladı. O yüzden çok tedirgin edici. Çünkü böyle batıda sürekli şöyle bir illüzyon var. Her şey zamanla daha iyi gidiyor. Her şey daha güzelleşiyor falan gibi bir illüzyon var. Ve Türkiye aslında bunun böyle olmadığının göstergesi. Ve şu an takip edebildiğim kadarıyla özellikle gazetelerde, ana akım gazetelerde müthiş bir sessizlik ve görünmezlik hakim. Ama öte yandan da dahası, daha da tehlikelisi LGBT karşıtı eylemler düzenleniyor. Ve bu eylemlere daha fazla yer veriliyor. Ve bu eylemler sanki hak mücadelesiymiş gibi gösteriliyor. Ama öte yandan da bunun aslında bir Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını da altını çizmek gerekir. Bu aslında global bir durum. Bu anti LGBT mevzusu, LGBT karşıtı mevzusu, işte kaygılı aileler, çocuklarını korumak isteyen aileler. Bu tarz eylemler Batı'da düzenleniyor ve çok enteresan. Zagreb'de bir konferansa katılmıştım. Orada Bulgaristan'dan, Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan akademisyenler konuda yaptığı işleri anlattılar. Ve aynı eylemler oralarda düzenleniyor ve medyada benzer bir şekilde tıpkı Türkiye'deki medya gibi bu LGBT karşıtı söylemlere daha fazla yer vermeye başlamış Balkan ülkelerinde de. Yani böyle bir uluslararası bir şey var, ürkütücü bir dönüşüm var. Bir yandan sokaklarda bu dönüşümü gözlemlenebiliyor, bir yandan politikada gözlemlenebiliyor, bir yandan da medyanın dilinde bu dönüşümü gözlemlenebiliyor.
Biraz şey gibi değil mi? Yani medya genel olarak dünyada da, yani hem Türkiye'de hem de dünyada da böyle bir 5 yıllık falan bir LGBT dostu, LGBT'leri önemseyen bir dalga vardı. Ama yeniden son 5 yılda özellikle yeniden aslında rücu etti. Bu dediğin sadece bu saydığın ülkelerde değil, Almanya'da da bu afişler asıldı. Sürekli LGBT'lerden çocuğunu koruyan ebeveyn figürleri, bir dehşet, panik şeyi yeniden yaratılmaya girişildi. Bir yandan mesela şimdi Almanya'da hani Nazi Partisi'nin yükselişi, onunla birlikte sağcılaşma, dünya yani genel olarak sağcılaşıyor. Aslında o yüzden bizim için medyadaki temsil bazı yerler, bazı kuruluşlar dışında yeniden eski şeylerine dönmeye, emareleri gösteriyor. O yüzden belki de biz bu alanlarda yeniden. Şimdi tabii internet çağında yaşıyoruz. Çok her şeyin hızlı olduğu, insanlara erişebildiğimiz bir yerden ama manipüle edilmeye açık da bir alan buralar. O yüzden belki de biz yeni savunma araçları geliştirmeliyiz bu konuda. Onlar üzerine daha çok kafa yormak gerekiyor dediğin gibi. O yüzden de medya bütün her şey için, sadece LGBT artılar için değil, bir sürü konuda yani haklar, özgürlükler konusunda inanılmaz bir manipülasyonu ve post-truth gerçeğin çarpıtılıp yeniden servis edildiği bir platform. O yüzden buraları nasıl kendi lehimize kullanmamız gerektiğine dair herhalde daha fazla konuşmak, daha fazla düşünmek gerekiyor.
Evet, çok katılıyorum. Bir de internet çağı dedin. İnternet çağı sadece bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda LGBT karşıtı, transfobik seslerin de işini kolaylaştırıyor.
Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Güzel oldu benim için de. Bazı unuttuğum şeyleri hatırlamış oldum. Gerçekten yani benim hafızam hormon domatesi ilk ne zaman vermiştik diye Wikipedia'ya bakacak kadar düşmüş durumdayım. O yüzden şimdi bu detayları da hatırlamak güzel oldu. Benim için senin için de öyle olduğuna çok eminim. Gerçekten geriye dönüp baktığımda bu hareket için de kendi kişisel hayatım için de en heyecan verici, en büyük motivasyonlarla çalıştığım bir şeydi medya komisyonu ve onunla birlikte yaptığımız her şey. Bizim arkadaşlarımızın derinleşmeye başladığı ve bugünlere gelmesini sağladığı zamanlardı. Çok gurur duyuyorum o zaman yaptığımız her şeyle ve o arşivin, hazırladığımız arşivin, bütün o yaptıklarımızın bugün hala bir şekilde sürdürülüyor olması da bir küçük bende böyle gurur damzesi sağda belirtiyor yani. O yüzden teşekkürler hem bu bu süreçleri beraber yaşadık, beraber inşa ettik, bu fikirleri beraber yarattık. Bakalım buradan sonra bu ödül nerelere gidecek diyorum. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Senin adına da, kendi adıma da hatıra defterinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.